Arkadaşlar merhaba. Bulut'a doğru Feyzli abilerle Bulut Sohbetleri podcast'inin 18. yayınına hoş geldiniz. Ben Özgür Öztürk ve her zamanki gibi diğer mikrofonda da Berk Uysoy var. Berk merhaba abi, nasılsın?
İyidir Özgür. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim.
Nasıl geçti hafta?
Hafta demeyelim, ay diyelim çünkü bir ay oldu kayıt almıyoruz. Arkadaşlar kusura bakmayın, hani her iki haftada bir podcast çekecek bir şeye bir türlü gelemedik bu sene. Çünkü hem yoğunluktan dolayı hem işte hastalıklar oldu. Ben ufaktan bir burnout yaşıyor gibi oldum, çıktım. Berk de aynı şekilde. O yüzden bu son bir aydır bir türlü kayıt çekemedik. Bugüne kısmet oldu. Bugün tekrardan sizlerle birlikteyiz. Umarım tekrardan bu iki haftalık schedule'ımıza geri dönebiliriz. Fakat lafı fazla uzatmayalım. Bu akşam gene bir konuğumuz var. Burak Cansızoğlu. Burak merhaba, hoş geldin.
Merhaba Özgür. Merhaba Berk.
Nasılsın abi?
İyiyim, çok teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Davet ettiğiniz için de çok teşekkür ediyorum.
Rica ederim, bizler de iyiyiz. Şimdi Burak, birazdan sana lafı vereceğiz ama ondan önce ben hemen bir Berk'e tekrardan dönmek istiyorum. Berk, bunu hani şeyden, bu podcast'a başlamadan önce de az önce geyini yapıyorduk. Hep dedik podcast'te konuk aldığımız zaman senin arkadaşlarının üzerinden gidiyoruz abi. Ben kimseyi çağıramadım. Burak da senin arkadaşım. Bir kısaca bize Burak'la nerede tanıştınız veya Burak'la geçmiş işinizden bahsedebilir misin? Ondan sonra da ben Burak'a tekrardan döneceğim. Kendisinden bahsetmesini isteyeceğim.
Evet, Burak'la biz Alcatel ve Nokia zamanlarından beri çok uzun zaman beraber çalıştık. Değişik ürünlerde, değişik solution'larda. Ben de buradan kendisine çok teşekkür etmek istiyorum. Kırmayıp katıldığı için bize.
Aynı şekilde. Çok sağ ol Burak.
Çok uzun zaman dediğim gibi beraber çalıştık. Kendisi daha sonra, esasında kendisi anlatsın hatta. Ben direkt niye anlatıyorum ki?
Doğru.
Buyur. Belçika zamanlarından katılıyor Burak yayınımıza.
Burak, o zaman Berk'in dediği gibi biraz kısaca kendinden bahsedebilir misin? Kimdir Burak?
Burak Cansızoğlu bilgisayar mühendisidir. Yaklaşık 13 yıllık bir profesyonel iş hayatı deneyimi vardır. ODTÜ bilgisayar mühendisliği Bachelor, işte Sakarya Üniversitesi'nde Engineering Management dediğimiz işte mühendislik yönetimi master derecem var. Ondan sonra mezun olduktan sonra kısaca bir finans banka başladım. Orada infra altyapı deneyimim oldu. Bu görevi üstlenirken yurt dışında bir fırsat oldu. O sıralar Berkler halihazırda Belçika'da Alcatel'deydi. Biz bir pozisyon açıldı, değerlendirir misiniz dendi. Biz de geldik. Berklerle tanıştık. Onlar farklı bir departmandaydı. Biz farklı bir departmandaydık. 6-7 sene kadar Professional Services ekibi dediğimiz ekipte Alcatel'in ve Nokia'nın değişik ürünlerini, değişik ortamlara, müşteri projelerinde gerçekleştirmek üzere değişik ülkelerde, Avrupa ülkelerinde çalışma fırsatı buldum. Sonra product tarafına geçtim. Yine Berk'te yakın ekiplerde, aslında birbirine çok yakın ürünlerde çalıştık. O product tarafında da biraz daha cloud tarafına eğildim. Biraz daha işin container tarafı, container orchestration. Çünkü müşterilerden bu yönde de istekler gelmeye başladı. Ve Nokia'nın üstünde de baskılar artmıştı. Benim de hani product tarafına geçerken üründe benden beklenen ürünün cloud'a en kolay ve en hızlı şekilde yerleştirilebilmesi, kurulabilmesiydi. Bu yönde çalışmalarım oldu. Ondan sonra dedim ki ben niye freelance olmayayım? Madem piyasa güzel ve cloud aldı başını gidiyor, bunlar bulunmayacak nimetler. Cloud engineer olarak, cloud architect olarak, integration architect olarak bu göreve başladım. 1,5 senedir de şimdi AXA'da, özellikle AXA Bank Belçika'da cloud mimar olarak çalışıyorum. Bulut mimar olarak çalışıyorum.
Yani freelance olarak mı çalışıyorsun yoksa orada mısın? Pardon Berk.
Ben freelance olarak çalışıyorum.
Freelance olarak çalışıyorsun. Tamam, çok güzel. Çok memnun oldum Burak ve tekrardan teşekkürler bu yayınımıza katıldığın için. Berk, bir şey söyleyecektin galiba.
Şeyi soracaktım Burak. Peki Burak, son yıllarda hangi teknolojilerle uğraşıyorsun? Nelerle uğraşıyorsun? Neler yapıyorsun?
Benim uğraştığım teknolojiler Kubernetes, containerization, yani normal bildiğimiz monolit. Tek kitlesel, hani tek yapı bir uygulamanın alınıp parçalara bölünmesi, onun nasıl parçalara bölüneceği, nasıl konteynerların içine yükleneceği, containerization strateji dediğimiz, yani bir kurumsal bir organizasyonun bu monolit yapının nasıl kırılıp nasıl konteynere gidecek ve bunu hangi container orchestration'la yapacak, işte Kubernetes ve Red Hat OpenShift üzerine çalışıyorum. Ayrıca AWS üzerinde de belli bir bilgi birikimim var. Önceden de Nokia ve Alcatel zamanında çok miktarda müşterilerde veri merkezlerinde işte VMware, Red Hat OpenStack gibi private cloud ürünleri diyebileceğimiz ürünlerde de deployment provisioning yapmıştım. Çok
güzel.
Bu gibi teknolojiler. Çoğunlukla infra tarafındayım diyebilirim yani.
İyi, sen bana daha yakınsın yani. Belki bir daha development tarafı değil de işin infra tarafındasın. Ya bunu geyik olarak söylüyorum. Baştan beri biz bunu şeydi yapıyoruz da.
Ben developer olmak istemedim. Yani Berk developer sayabilir kendini. Ben saymıyorum. Ben hep ikisinin arasında kalmak istiyorum.
Yani ben de. Ben de ne yalan söyleyeyim.
Yani günlük hani day to day işlerime bakarsanız günlük işlerimde en az 200 satırda kod yazıyorum. Integration kodu veya automation kodu. Yani bu işin bir gerçeği. Ama kendim developer sayıyorum. Hani saymıyorum ben.
Yani aynı. Senin ne demek istediğini çok iyi anlıyorum. Yani akşama kadar yazıyoruz bir şeyler ama bunları developer olarak sayabilir miyiz? Veya saymak ister miyiz? O da var.
Ben Berk'e göstersem bir sürü mana bulur.
Neyse, boş ver onu.
Kod yazılmayan gün geçmiyor ya. Yani kod yazmak işin şeyi oldu. Sadece kodun amacı değişiyor, şeyi değişiyor ama sonuçta hepsi bir çözümün hayata gelmesi için gerekli parçaların birer tanesi. Yani bu artık Jenga şeyine döndü, Jenga oyununa döndü. Aradan yanlış bir iki bloğu çektiğin zaman bütün yapı iniyor aşağı.
Daha önce bahsettik ya Berk, hani bu artık işin sistem tarafı dediğimiz taraf artık kod yazmadan olabilecek bir halde değil. Orada mutlaka bir şey yazman gerekiyor. Yani ben sadece sistemciyim, artık next ileriyle işler gitmiyor. Yani oraya mutlaka otomatize etmek istediğin zaman hiçbir şey yazmasan YAML yazıyorsun. Hadi koddan sayma ama hiçbir şey yazmasan en azından konfigleri yazman gerekiyor. Neyse.
Abi buraya... zaten evet, devam şeyi de hadi. Söyleyeyim. Mesela hani Red Hat'in eğitimleri, şeyleri, roadmap'leri bile iyice artık Ansible üstüne kaymaya başladı. Yani low level operating system'ı daha hızlı geçiyorlar. Bütün ağırlığı Ansible tarafına veriyorlar mesela. O tarafta bile öyle bir değişiklik var. Ben hemen şey yapayım. Evet, bu akşamki konumuz ne olsun diye şey yaparken hep container orchestration environment'lardan, ortamlarından bahsettik. İşte değişikliklerin üstünde durduk ama bir tane çok büyük, çok önemli olanın üstüne henüz gelmemiştik. Bu da hangisi? Bu da OpenShift, Red Hat OpenShift.
Gelememiştik diyelim çünkü çok fazla üzerinde.
Gelememişti bir türlü. Red Hat OpenShift bugün enterprise piyasasındaki en önemli container orchestration ortamı ve Burak'ın OpenShift üstünde çok ciddi tecrübeleri var ve kendisi davetimizi kabul etti, geldi. Ben de buradan ona OpenShift ile ilgili bir şeyler sorabiliriz diye şey yapıyorum. Ne dersin Burak hocam?
Hocam buyurun. Nereden girelim?
Burak, o zaman nereden girelim diyorsan şuradan girelim. Bizim klasik bir girişimiz var ve çok aslında basit bir giriş. Şöyle başlıyoruz. OpenShift nedir? Şimdi sana ilk soracağımız soru bu. Bize öncelikle bir OpenShift'i anlatır mısın? Nedir bu OpenShift?
OpenShift aslında Berk çok güzel özetledi. Ben de onun aynısını hani tekrarlayabilirim. OpenShift Enterprise Kubernetes ürünü diyebiliriz. Yani siz kurumsal olarak kalktığınızda bir container orchestration ürününe ihtiyaç duyduğunuzda piyasadaki normal Kubernetes upstream dediğimiz var olan open source ürünü alıp kurmaya ve entegre etmeye çalıştığınızda yüksek miktarda bir efor ve zaman harcayacaksınız. Hatta para da harcayacaksınız. Ve hani bunun üstüne centralized logging, centralized monitoring, bunun gibi authentication, authorization, yani var olan Kubernetes orchestration ürününün üstüne sizin 5-6 katman daha çıkmanız lazım ki sizin kendi kurumunuzda bunu yumuşak ve geçişli bir şekilde kullanılabilsin. Başka ürünlerle entegre edilebilsin. Biz Kubernetes'te kurumsal olarak Kubernetes'i almak istemiyoruz. Yani tek başına kullanmak istemiyoruz. Biz böyle komplike, sofistike ama aynı zamanda bütün bu entegrasyon işini üstlerimizden alabilen, almış olan kurumsal bir ürün istiyoruz. Burada da Red Hat önümüze çıkıyor. Yani Red Hat başka open source ürünlerde de yapıyor bunu. Hani allayıp güllüyor. Başka şeyler üstüne takıyor. Boncuk takıyor falan. Hani kullanılabilir hale getiriyor ve karşımızda hani 24/7 bir de support ürünü çıkartıyor. ve bize Kubernetes'i kullanılabilir hale getiriyor kurumsal düzeyde.
Ürün haline geliyor esasında, değil mi hocam? Yani Kubernetes bugün hani indirdiğimiz zaman, kurduğumuz zaman o bir platform esasında, infrastructure, ama tamamen bare halde olan bir şey. OpenShift bunu bize tam teşekküllü bir ürün haline getiriyor.
Aynen öyle. Yani Kubernetes, ben genellikle şöyle karşılaştırıyorum. Basit bir karşılaştırma. Gözünüzün önüne bir Ferrari getirin. Ferrari'nin motor kaputunu açtığınız zaman V12 bir motor göreceksiniz. O Kubernetes oluyor. Ama Ferrari'nin kendisi de Red Hat OpenShift. Yani motorun kendisinden tamam deneyim alacaksınız ama yani çevresindeki o entegrasyonları yapmadan o deneyimi de hissedemeyeceksiniz. Red Hat bize o paketi sunuyor. O overall, yani tamamen komplike paketi sunuyor. Bütün entegrasyonları şasiyle, işte ne bileyim gearbox'la, hani aerodinamikle, yani bir kurumsal düzeyde bizim nedir bunlar? İşte authentication, authorization, merkezi loglama, merkezi monitör, takip etme. Bu gibi entegrasyonlarla bize sunuyor bunu. Ve hani Kubernetes'ten aldığımız deneyim kat be kat güzelleşiyor.
Şimdi o zaman şöyle bir soru sorarak devam etmek istiyorum Burak. Müsaadenle bir Berk'e dönerek şunu sormak istiyorum. Çünkü sen az önce dedin ya, upstream Kubernetes, yani vanilla Kubernetes olarak da geçen salt Kubernetes'i alıp biz bunu enterprise ortamlarda kurmuyoruz. Bunun yerine OpenShift gibi distro'lar üzerinden gidiyoruz. Çok kısaca değindim buna, işte support ekliyor, bu diğer default gelmeyen sorunları çözüyor. Monitoring gibi, işte RBAC gibi ekstraları bize bu distro'lar sağlıyor. Bunlardan bir tanesi de OpenShift. Fakat Berk'e şunu sormak istiyorum. Berk, neden biz bu vanilla Kubernetes'le devam etmiyoruz? Mesela Enterprise'da bir vanilla Kubernetes kullanmak istediğimiz zaman ne gibi sıkıntılar oluyor?
Hocam şimdi Burak'ın Ferrari örneğinden ben gitmek istiyorum bu durumda. Çünkü çok güzel bir örnek verdi. Vanilla Kubernetes kullanmak dediğimiz zaman bu şuna geliyor o zaman. Hani motor mağazasına gidiyorum. Ver oradan V12 motoru, ver oradan fren disklerini, ver oradan işte kapı kolunu, ver oradan infotainment sistemi falan diyorum. Ondan sonra eve geliyorum, şöyle sakalımı sıvazlaya sıvazlaya bakıyorum. Tamam, bunları aldık da biz bunları nasıl bir araya getireceğiz? Bu orada nasıl olacak? Otobanda gidecek mi? Gelmeyecek mi? Ben bunun kaskosunu neye göre, kime göre yaptıracağım türünden milyon tane soruya cevap vermek gerekiyor. Şimdi şöyle bir durum var. Hani vanilla Kubernetes... Bazı ortamlar, bazı kurumlar, bazı çevreler için o tarafa gitmek mantıklı olabilir. Hani gümüş kurşun yok hakikaten. Ama OpenShift gibi paketlenmiş ve arkasında Red Hat gibi bir kurumun olduğu çözümler çok ciddi miktardaki firmalarında yol haritalarına ulaşmak istedikleri sonuçlara birebir uyan bir ürün. Zaten başarısı da oradan geliyor. Yani olmasaydı...
Olmazdı.
Olmasaydı olmazdı. Olduğu için oluyor.
Ya sen dedin ya.
Çok ciddi miktarda tercih edilemiyor.
Buradan devam etmek gerekirse, hani Berk'in dediğine özgür şöyle devam edebiliriz. Yani Berk'in o hani simgesi olarak gösterdiği, anlatmaya çalıştığı gibi bir zorluk var ortada. Yani siz Kubernetes'i tek başına aldığınızda bir zorluk var. Ve elinizde bir Kubernetes admin olması lazım. Veya işte önceden böyle entegrasyonlara yatkın olan hakikaten iyi infra mühendisleriniz olması lazım ki böyle entegrasyonları çok kolaylıkla yapabilirsiniz. Ama OpenShift bize bir soyut katman çıkartıyor. Ve bu kompleksiteyi bizden alıp götürüyor. Ve bize ne kalıyor? Sadece kodumuzu alıp üstüne, bu platformun üstüne koymak. O kadar. Bu güzellik kalıyor yani.
Tam da bundan hani, bahsetmek için sordum aslında. Pardon, lafını kestim.
Next. Sonra kodum nerede? Al kardeşim, kodum bu GitHub repo'da. Devam et. OpenShift bize bu kolaylığı sağlıyor.
Tamam, çok güzel değindiniz. Ben de şuna ekleme yapayım. Hani OpenShift konusuna devam edeceğiz ama... Berk şey dedin ya, bu hani gidiyorsun motoru alıyorsun, gidiyorsun kapı kolunu alıyorsun, gidiyorsun şeyi alıyorsun... Aynen bu şekilde. Şimdi vanilla Kubernetes'ten biz bahsettiğimiz zaman bazen insanlar bunu tam olarak anlamıyorlar. Hani biz zordur diyoruz. İnsanlar şey sanıyorlar, bunun hani kod seviyesinde veya operasyon seviyesinde bir zorluğu var. Hayır, sadece bu seviyede değil. Esas vanilla Kubernetes'in zorluğu, sen bunu kurmak isteyip operasyonu almak istediğin zaman birçok şeye senin ekstradan karar vermen gerekiyor. Şimdi bence OpenShift gibi çeşitli distroların en büyük avantajı bu. Bu senin vermen gereken kararları bunlar daha önceden vermişler ve bunları bir arada paket halinde sana getirebiliyorlar. Mesela Burak az önce dedin ya monitoring. Şimdi Kubernetes'i, vanilla Kubernetes'i bir ortama kurduğun zaman bunun üzerinde bir tane de monitoring solution'ı deploy etmen gerekiyor. Bu monitoring solution'ı deploy edebilmen için de senin bu monitoring solution'ın bir kere olduğunu bilmen gerekiyor. Yani böyle bir şey olduğunu bilmen gerekiyor. İki, bunu entegre edebilecek bir tecrüben olması gerekiyor. Fakat OpenShift gibi distrolarda bu seçimi senin yapmana gerek kalmıyor. Çünkü bu adamlar bu tarz seçimleri senin adına yapıyorlar ve paketleyip sana bunu sunabiliyorlar. Bu çok büyük bir avantaj bu distrolarda. İkinci avantaj da sanırım Vanilla Kubernetes'te büyük bir support denilen bir şey söz konusu değil. Yani sen bir Vanilla Kubernetes kurduğun zaman bununla ilgili support almak istersen ancak alabileceğin support GitHub'da issue açabilmek. Fakat Enterprise'da OpenShift alırsan Red Hat bunu support ediyor. Yani sen gidip Red Hat'e çağrı açıp sorununu çözdürebiliyorsun sanırım. İkinci büyük avantajı da büyük ihtimalle Red Hat gibi OpenShift gibi distroların bu. Support alabiliyorsun ve o yüzden de Enterprise'da kullanılabiliyor. Şimdi
peki. Buyur.
Sen buyur. Sen
buyur. Diyecektim. Mesela şimdi OpenShift, yani bir yandan bahsediyoruz OpenShift sanki Kubernetes'ten farklı bir şeymiş gibi. Bir yandan da diyoruz OpenShift de bir Kubernetes versiyonudur. Peki Burak hocam, Kubernetes'ten ben çat pat anlıyorum. İşte kullandım diyen bir insan karşısına OpenShift geldiği zaman ne görür? Nasıl bir tecrübesi, nerede fark ediyor, nerede aynı kalıyor?
Bir de bunun üzerine şunu ekleyeyim. Tam bu noktadan bize kısaca bir majör olarak Kubernetes ile, Vanilla Kubernetes ile OpenShift'in farkları ne? Onlardan da bahsedebilir misin? Bu soruya ek olarak.
CNCF Cloud Native Computing Foundation sayfasına gittiğiniz zaman Orchestrator bölümünde veya Container Platform as a Service PaaS platformunda OpenShift ürününü görebilirsiniz. Aslında OpenShift'in içinde o motor dediğimiz, Kubernetes dediğimiz kısım %100 certified. Yani CNCF tarafından zaten certified solution olarak sunuluyor. Yani siz isterseniz aynı Kubernetes cluster'ını yönetirmiş gibi OpenShift cluster'ını yönetirsiniz. Yani kubectl API'ını, CLI'ını kullanıyorsanız OpenShift'te de API'ını kullanabilirsiniz. Ama OpenShift yapan özellikler de var. Bu yüzden yani kubectl CLI'yla oynarken belli bir yerden sonra yetersiz kalacak. OpenShift o yüzden kendilerince bir CLI çıkartmışlar. Aynı mantıkla çalışıyor. Aynı analojiyle, aynı sintaks, sadece üstüne ekledikleri katmanları yönetmek için o CLI'nin içine tabii ki farklı komutlar, farklı opsiyonlar eklemişler. Birinci fark bu. Ama kullanıcı, son kullanıcıya dönük olarak baktığımızda farklı bir araba sürmek gibi düşünebiliriz. Yani ben bir Mercedes sürüyorsam yarın öbür gün kalktığımda bir Fiat'ı da sürebilirim. Totalde yani hepsinin interfeys olarak, kullanıcı interfeys olarak baktığınızda yönetim anlamında size verilen nedir? Bir direksiyondur. Fren, pedal, değil mi? Yani Kubernetes cluster'ında da biz yönetmeye çalıştığımız objeler, oluşturduğumuz objelerle OpenShift'te oluşturduğumuz objeler %80 anlamında benzer. Geriye %20'lik kısım kalıyor. Şimdi %20'lik kısımda ne var mesela? Bizim Kubernetes'te deployment dediğimiz bir kavram var. Yani siz mesela bir Nginx uygulamasını aldınız. Kubernetes cluster'ın içine bunu gömdünüz. Bunu deployment objesi olarak attığınızda işte kaç tane replikası olacak? Bu konteynerden, bu pottan kaç tane olacak? Nerelere yayılacak? Hangi notların üstünde çalışacak? Bunun aynısı OpenShift'te de var ama ne eklemişler? Mesela onlar deployment config diye ayrı bir obje eklemişler. Ayrı bir resource provisioning elemanı eklemişler. Başka bir katman eklemişler. Çünkü bu katmanda normalde Kubernetes'te mesela deployment'ta yapamadığımız yetenekleri eklemiş adamlar.
Ne gibi mesela?
Deployment'ın kendisini mesela deployment config'de OpenShift tarafında deployment'ın kendisini baştan sona yöneten ayrı bir pod oluşturuluyor ve deployment'ın kendisini o takip ediyor. Normalde Kubernetes'te engine'in kendisi kontrolörler takip ederken OpenShift'te o pod, o deployment'tan sorumlu pod takip ediyor. Kullanıcıya dönük tarafında yani bu bir tanesi resource anlamında. Kullanıcıya dönük tarafında dashboard dediğimiz. Mesela şimdi Kubernetes dashboard first class citizen değil. Bunu herkes biliyor. Yani
hatta güvenli de değil, onu da söyleyelim.
Yani hala bir lise projesi kıvamında kaldı yani. Çok fazla ilerleyemiyorsunuz. Ama OpenShift tarafına hani çok ağam şağam değil ama en azından bir kurumsal firmaya sunacak derecede hani ortalıkta ne dönüyor? Kim nereye ne deploy etmiş? Ne zaman olmuş? Benim cluster'ımın durumu ne? İşte projelerimde neler çalışıyor? Size bunları çok rahatlıkla sunabilen, aynı zamanda işte pod'un veya işte herhangi bir şeyin logunu görmek istediğinizde, monitör ekranlarına bakmak istediğinizde size güzel birleştirilmiş bir içerik sunuyor dashboard'da. Dashboard ana farklılıklardan bir tanesi son kullanıcıya dönük olarak. Resource provisioning olarak deployment config dedik. Ayrıca biz Kubernetes'e bir solution yerleştirdiğimiz zaman Kubernetes'te adamlar şunu düşünmemiş. Çünkü Kubernetes doğduğu yer Google'ın data center'ları. Google'ın data center'larında adamlar OEM hardware kullanıyor. Yani plug and play, Lego gibi. Adam için önemli değil ki nerede çalıştığı. Ve her şey stateless. Ama bunu geliştiren adam sadece o infra kısmındaymış. Hiç incoming trafiği düşünmemiş. Ama bizde enterprise'de incoming trafik çok önemli. Ve Kubernetes release olduktan sonra bayağı sonra ingress kavramı geldi. Trafiği içeri alma meselesi geldi. Ama OpenShift tarafında Kubernetes'te ingress yokken bile route objesi vardı ve adamlar HAProxy'yi aldılar, allayıp pulladılar. Ingress'ten daha yetenekli bir halde trafiği içeri sokulabilir hale getirdiler. Mesela şu an ben Kubernetes ingress mi kullanırım, route mu kullanırım? OpenShift routing tercih ederim. Bu ingress tarafındaki bir değişiklik. Onun haricinde OpenShift platformu üstünde embedded olarak ELK stack geliyor. Yani Özgür senin bahsettiğin gibi şimdi Red Hat zaten open source dünyasında ünlü. Böyle entegrasyon konusunda da uzmanlar var. Yani siz şimdi kalkıp bu centralized logging monitoring için bir sürü vendor'la POC yapacaksınız. Para, zaman harcayacaksınız. Ama Red Hat zaten bunu yapmış. Size optimize bir ürün sunmuş. Yani burada çok düşünmeye gerek yok. Sadece bir checkbox'ı tip enable ediyorsunuz, seçiyorsunuz ve o size default olarak geliyor. Aksi takdirde yani bu ürünün içerisinde ve SLA'nin içerisinde yani bu ürünün bir özelliği olduğu için hani çalışmıyorsa her zaman 24/7 bir support ticket açılıp gidilebiliyor. Bunun haricinde başka ne diyebiliriz? Kubernetes'te image yönetimi yani container imajının yönetimi sıkıntılı. Şimdi Kubernetes cluster'ınız var ama imaj yönetimini nasıl yapacaksınız?
OpenShift evet, bu şeyde kavram değil. Kubernetes'in içerisinde handle edilen bir şey değil hakikaten.
Evet. Yani dışarıda sizin mecburen bir image registry, bir image kütüphanesi tutmanız lazım. Yani bunu nereden tutacaksınız? Docker Hub'da mı alacaksınız? AWS, Azure, başka bir yerden bir servis mi alacaksınız? Kendiniz mi kuracaksınız? OpenShift bize ne getiriyor? Her projenin içerisinde veya işte projeden bağımsız olarak bir internal image registry getiriyor. Bu internal image registry OpenShift projeleri arasında bizim container imajlarını çok rahatlık bir şekilde geçirebilmemizi sağlıyor. Dışarıdan bağımsız. Ha nedir? Vendor lock-in mi? Evet, vendor lock-in. Ama en azından benim başka bir image kütüphanesini kurmama gerek kalmıyor.
Yani uçtan uca çözüm sağlıyor kısacası. Yani bu A'dan Z'ye benim bir container orchestration platformunda ihtiyaç duyabileceğim image registry'den logging'e, service mesh'ten sen bahsetmedin ama kendi service mesh'i de var. Ne dedik işte ingress'e, deployment'tan bunun kodun yazılma aşamasına kadar yani bir developer'ın bir şeyi alıp bir kodu alıp bir git repository'e kodu check-in etmesinden sonraki bütün deployment aşamalarını sağlayabilecek bir platform sağlıyor bize.
Evet. Yani o kısımda şöyle şimdi GitOps diye bir furya çıktı. Ama GitOps diye furya çıkmadan önce zaten Red Hat OpenShift Image Stream diye bir şey geliştirmişti. Yani biz developer'a Red Hat OpenShift şöyle bir deneyim sunuyor. Kardeşim senin alt platformla, build'la falan ilgilenmene gerek yok. Sen bana sadece kodun ne olduğunu, nerede olduğunu söyle bir de hangi dilde yazıldığını söyle diyor. Yani bu çoğunlukla işte Git olur, SVN olur, herhangi bir location neredeyse onun yerini gösteriyoruz. Artı Java ise Java 8, 11 veya PHP, Nginx, Node.js. Bunu söylüyoruz. Image Screen dediğimizde istersek kendi image, yani image to stream, stream to image, istersek kendimiz bu builder'ları yapabiliriz. Ama Red Hat çoğunlukla kullanılan kütüphaneler ve yazılım dilleri için bize stream to image olayını sağlamış. Yani biz source kodumuzu alıp hiçbir şeye etliye sütlüye dokunmadan, tabiri caizse, o ürünü derler, testini yapar, container imajını oluşturur, sonra onu ayrılan projede container'ını oluşturur.
Birçok predefined template de geliyor sanırım her dile özel, her uygulamaya özel. Hani Java deploy edeceksen onun bütün o pipeline'ını yazan özel template'leri mevcut. Yanlış hatırlamıyorsam.
Template'lere girecek olursak şöyle. Şimdi Kubernetes'te paket yönetimi olarak biz Helm chart kullanıyoruz, değil mi? Helm chart aslında belli bir yere kadar popülaritesi var. Helm chart'ta ne yapıyoruz? Şimdi Kubernetes'te biz bir ürünü yerleştirmek istediğimizde birden fazla obje oluşturmamız lazım. Bu objeleri YAML'la veya işte ne bileyim bir sürü manifest dosyası oluşturacağız. Bir sürü katman var çünkü Kubernetes'in kendi içerisinde. Ama bunu nasıl oluşturacağımızı, yani best practice'leri uygulayarak nasıl oluşturacağımızı hangi ürüne göre bilemeyebiliriz. Hem chartlar bize bu kolaylığı sağlıyor. Bir soyut katman getiriyor. İşte ben Nginx hem chartı istiyorum. Ben kendim mesela sadece Nginx container imajını alsam, onu Kubernetes üstünde bir pod olarak çalıştırsam çok zayıf kalabilir. Ama Helm chart'la ne yapıyor? Bana ne kolaylığı sağlıyor? Bak kardeşim, sen Nginx mi deployment etmek istiyorsun? Al sana best practice'lere uygun bir Nginx getiriyor. Ama OpenShift tarafında şöyle bir güzellik var. Deployment config var. OpenShift bu Helm chart'la deployment config, kendi template'leri de vardı bu arada. Hani dediğiniz o her dil için template'leri de vardı. Ama OpenShift template'in yetenekleri bu Helm chart kadar değildi. Adamlar onu gördükten sonra OpenShift version 4'e geçişte operator kavramını çıkardılar. Yani bu arada Red Hat'i, hani şunu söylemeden geçmeyelim. Red Hat aynı zamanda Kubernetes'in 3. veya 2. committer'ı. Yani baktığınızda upstream committer'ı.
2. Yani Google, Red Hat, 3. VMware, 4. Microsoft.
Yani yönlendiriyorlar. Orada özellik olarak ne geliyorsa ana upstream Kubernetes'i de onlar yönlendiriyor. Ve hani nasıl ingress kısmında Kubernetes kısa düştüyse, bunlar route'ı getirdiyse, tamam Helm chart geldi, bir kolaylık sağlandı ama yine total çözüm değil. Çünkü günlük operasyon kısmında Helm chart'lar da bir uygulamayı alıp başka environment'lara, başka platformlara geçişte sıkıntı oluşturuyor. Bize ne lazım? Bize bu insan yeteneklerini de içinde barındıran ama aynı zamanda uygulamayı otomatik olarak işte kaldır indir yapacak, metriklerini takip edecek bir şey lazım. OpenShift 4. versiyona geçerken operator kavramını getirdi. Bu operator Kubernetes Community tarafından otomatikman benimsendi. Çünkü hani the next, yani the paket yönetimi solution deployment adına next'ti. Ve yine nasıl Helm chart'ın ayrı repozitörleri varsa internette, nasıl bağımsız container imaj registerleri varsa internette, hani Docker Hub gibi veya başka Red Hat'in QA IOS'u gibi, Operator Hub IO diye bir site çıkardılar. Ve üçüncü parti şirketlerin, ortakların, vendor'ların kendi Operator Hub'larını çıkart, kendi Operator ürünlerini çıkartmalarını istiyorlar. Artık mesela biz OpenShift'te bir ürün deploy ederken normal Helm chart yerine veya OpenShift'in kendi template'lerini kullanmak yerine biz artık operator var mı yok mu diye bakıyoruz. Operator yoksa kendimiz yazmamız lazım.
Yani o alanı da geliştirdi. O alanda da ekstra yenilikler getirdi diyelim ve şununla devam edelim. Burak, senin için de uygunsa çok teşekkür ederim bu arada. Çok güzel açıkladın hani temel olarak farklılıklarını veya bize ekstra sunduğu kavramları. Fakat ben şuradan devam etmek istiyorum eğer senin için de uygun olursa. Şimdi benim OpenShift ile ilgili gördüğüm en büyük karmaşa şuradan ortaya çıkıyor. Şimdi OpenShift sonuçta bir private cloud ürünü olarak görebiliriz. Yani en çok kullanıldığı yer aslında private cloud'larda. Yani özellikle de büyük enterprise firmalar kendi veri merkezlerinde bir Kubernetes ürünü, Kubernetes çözümü aradıkları zaman bunu gidip Red Hat üzerinden hallediyorlar. Çünkü Red Hat zaten o firmalara bir şekilde girmiş. Hani mesela bir telekom firması gidip kendi veri merkezinde Kubernetes tabanlı bir çözüm sunmak istediği zaman ilk gideceği yer otomatikman Red Hat oluyor, OpenShift oluyor. Fakat OpenShift geçtiğimiz dönemlerde public cloud'larda da manage OpenShift çözümleri sunmaya başladı. Yani şimdi Azure'ın üzerinde Manage OpenShift var. AWS'in üzerinde Manage OpenShift var. IBM zaten Red Hat'in yeni sahibi orada var. Google'ın üzerinde OpenShift'in Manage Solution'u var. Şimdi sana sormak istediğim şey şu. Bu Manage OpenShift'in normal senin kurup yönettiğin OpenShift'ten farkı ne bu public cloud'un üzerinde? Çünkü sen OpenShift'i gidip bir public cloud'da 5-6 tane Red Hat sunucu oluşturup onun üzerinde de koşturabiliyorsun. Hani bundan ne farkı var bu manage'ın, yönetilen OpenShift servisinin?
OpenShift olunca bir şey değişmiyor hocam. Bu Kubernetes için de aynı soru. Yani normal Kubernetes mi yoksa manage Kubernetes mi? Aynı soru, aynı problem OpenShift için de geçerli. Normal OpenShift mi, manage OpenShift mi? Yani tamam, mesela çok yüksek regüle edilen bir ortamda çalışıyor kurumsal olarak öyle bir ortamda çalışıyor olabilirsiniz. Datanızı, bazı datalarınızı, bazı uygulamalarınızı public cloud'a çıkamazsınız. Doğru. Bu yüzden mütevellit tercih private cloud'da solution Red Hat'e doğru kayıyor. Doğru. Ama şimdi eğer bunu on-prem'de deploy ediyorsak aynı Kubernetes'teki sorunlar OpenShift'te de var. Yani bu cluster'ı kim manage edecek? Sonuçta hani day-to-day task dediğimiz bu cluster'ın yönetilmesi gerekiyor. Ya hardware'i patlar. Ne bileyim, logging, şimdi centralized logging dedik ama her şeyde süt liman değil yani OpenShift'in içerisinde. Yani o logging'in içindeki EFK stack'in takip edilmesi lazım. Başka nedir? Bazen OpenShift'in kendi API'larında sıkıntı çıkarıyor. Sonuçta sizin Red Hat'le beraber bir iletişim içerisinde olmanız lazım. Veya son kullanıcıya dönük sizin içeride feature development teamlerinize dönük tasklarınız da var. Ne bileyim işte proje yönetimi, son kullanıcıların, developerların problemleri olur cluster'la alakalı. Onları iyi çözmeniz gerekir. Veya işte biz cluster'ı mesela kurduğumuzda biz ne yapıyoruz? Bunu mecburen paylaştırmamız lazım, billing yapmamız lazım. Bu cost'u değişik departmanlar arasında masrafı dağıtıyoruz. Onun sonrasında...
Cost için bir şey sunuyor mu OpenShift? Cost management
şu
için.
Şu an sunmuyor. Şu an sunmuyor. Biz kelle hesabı yapıyoruz. Yani OpenShift'te genel olarak metrik olarak memory hesabı alınır her yerde. CPU da memory relative olarak alınır. Yani 300 MB'ı 0.25 gibi bu şekilde hesaplanıyor. İşte on-prem'de OpenShift yönettiğiniz zaman en az, yani cluster'ın büyüklüğüne bağlı olarak en az bir veya birden fazla admin'e ihtiyacınız var. Hani bu one FTE demek, bir full time employee demek. Bunu barındırmak zorundasınız eğer bu cluster'ı ayakta tutmak istiyorsanız. Bu hani ev hayvanı gibi diyebiliriz. Hani ev hayvanı, tamam pet'im var, kedim var, köpeğim var. Hiçbir sorumluluk almayayım, kendi başına yaşasın gitsin diyebiliyor musunuz? Diyemiyorsunuz.
Tabii. Tamagotchi'ye bile bakıyorduk ya. Tamagotchi bile arada şey istiyordu, böyle düğmelerine basacaksın, yemeğini vereceksin falan.
Aynen, biz de hani besliyorduk değil mi o ufak şeyleri. Şimdi OpenShift Cluster da öyle hocam. Bu büyük ama biz bu büyük iken neden katlanıyoruz? Public Cloud'a çıkaramadığımız datalar olduğu için, Public Cloud'a çıkaramadığımız legacy uygulamalar olduğu için veya vendor support etmediği için, hani böyle bir sürü ama veya böyle koşullarımız var. Public Cloud tarafında da ne oluyor? Şimdi Red Hat önceden Red Hat OpenShift Online diye bir servis sunuyordu. Yani OpenShift'i o şekilde pazarlıyordu. Ama IBM'e geçtikten sonra strateji değiştirdiler. Çünkü IBM şunu anladı. Yani Public Cloud'da tamam pazar var ama onlara yer yok. Yani IBM biraz geç kaldı. Ürün yerleştirme, enterprise'i ikna etmede Public Cloud'da. taktik değiştirdiler yeni CEO'suyla. Adamlar dedi ki madem elimizde Red Hat var, Red Hat'i bağımsız kılalım. Kararlarını da bağımsız kılalım. Red Hat gitsin, bunlarla ikili ilişkiler girsin. Biz dışarıdan izleyelim. Ama IBM olarak da bunu engellemeyelim. Biz de yaparsa da ne ala mualla dediler adamlar. Sonra gitti ne oldu? Bu Red Hat takımı Microsoft'ta oturdu kalktı. Dediler ki biz sizi bunu cloud ortamında sunalım. Ya sonuçta bir ürün hocam bu. SaaS bir ürün diye olarak düşünebiliriz yani. Adam bunu kendi platformunda marketinde satarken bir pazarcı gibi düşünün. Ben her pazar aynı köşede çıkıyorum. Ama ertesi gün başka bir pazar var. Oraya da gidip orada satmam lazım. Elimde ürün kaldı yani. Adam da onu yaptı. Gidip Microsoft'ta oturdu. Kardeşim bu ürünü beraber satalım. Ya ne oldu? Microsoft'ta oldu. E şimdi sen şimdi onu Microsoft Azure'da çıkartınca ne oluyor? Otomatikman bir competition ortamı oluşuyor. Bu sefer de Amazoncular geldi. Ya kardeş gel bize de gör. Ne olur? Bir de bize deploy et diye. Onun haricinde Google'da da çalışabiliyor. Yani Red Hat OpenShift Dedicated dediğimiz bir ürün var. Yani Red Hat'in kendi SRE takımları bunu yönetiyor. Aslında dünyada baktığımızda...
İşte tam burasını sormak istiyordum aslında sana.
En iyi managed Kubernetes cluster'ı yönetenler Red Hat'in SRE takımları. Bunlar işte Avrupa Birliği için özel. Mesela Avrupa Birliği'nde bizde çok katı GDPR kuralları var. Mesela biz de şu an düşünüyoruz. Sırf bu yüzden... Yani SRE takımı Avrupa Birliği sınırları içerisinde olan şeye bakıyoruz. Bu yüzden Red Hat OpenShift böyle farklılaşmaya gitti, farklı pazarlara yöneldi.
İşte bunu sormak istiyordum sana aslında. Şimdi şey kısmını zaten ya buraya gelmek istiyordum konuşmada. Çünkü Red Hat'in OpenShift'inin bu cloud üzerindeki managed service'i cloud'daki Kubernetes managed servislerinden bu noktada ayrışıyor. Çünkü ortada gene şey gibi değil. Şimdi mesela Azure üzerinde sen Kubernetes, managed Kubernetes aldığın zaman AKS en büyük ayrışan noktasını Microsoft diyor ki bunun master nodlarını ben senin adına yönetiyorum. Bunları bir API olarak sana sunuyorum. Master nodları senin düşünmene ihtiyaç kalmıyor. Tek ayrıştığı nokta bu işte arka taraftaki şey. Fakat OpenShift'i sen cloud üzerinde aldığın zaman sadece bu değil. İşte senin de söylediğin gibi arkada bunun normal kurulumunu ve yapılandırmasını yöneten özel bir Red Hat ekibi oluyor. Benim de bildiğim buydu. O yüzden sana bunu direkt sordum. Hani aradaki farklılaşma ne? Öbür türlü çünkü Red Hat'i OpenShift'i sen gidip cloud'un üzerinde az önce söylediğim gibi 5-6 tane şey kaldırıp sanal makine ayağı kaldırıp orada kendini de kurabilirsin. Ama o altındaki kurulumunu ve yönetimini zaten sen yapıyorsun. Fakat ilk kurulumunu senin yapıp ilk kurulumunu senin yönetmendense bu manage OpenShift çözümleriyle devam etmen çok daha mantıklı olacaktır gibime geliyor.
Burada da şey oluyor hani şimdi Azure'daki versiyonu ARO diye geçiyor. Azure Red Hat OpenShift. Mesela bu hani pazarda diyoruz ya hakikaten Azure Marketplace'de OpenShift diye bir ürün var. Azure CLI'de bu Marketplace Provider'ı register ediyoruz. Azure CLI üstünden direkt kullanabiliyoruz veya ne bileyim ARM template yazılabiliyor bunu deploy edecek. Başka şeylerle yapılabiliyor. AWS tarafında da benzer kolaylıklar var. Sonuçta nereye gelmiş oluyor kurum? OpenShift olduğu zaman farklı yerlerde. Tecrübe birebir aynı. OpenShift tecrübesi, deployment mantığı, işte registerlerin yönetimi, security, ıvır zıvır hepsi aynı. Fakat ki bir kısmı on-prem durabilir. Başka workloadlar için bir kısmını Microsoft üstünde, Azure üstünde tutabilir. Bir kısmını AWS tarafına alabilir. Veya Advanced Cluster Management varsa farklı Kubernetes cluster'ı kendi tarafında tek bir yerden yönetmeye şey yapabilir. Bu da avantaj olarak görülüyor. Birebir aynı OpenShift tecrübesini farklı deployment ortamlarında kullanabilmek açısından.
Doğru. Şimdi Burak, buyur.
Çok ufak bir ekleme Özgür buraya. Kurumsal dünyada baktığımız konulardan birisi de hani belki değinmişsinizdir önceki konuşmalarda. Hani cloud vendor agnostik olma veya olmama. Tamam cloud'a gideyim ama bütün servislerini gözüm kapalı kullanayım mı kullanmayayım mı? Bu önemli bir sorun. OpenShift bizi orada bir soyutlama, bir hani abstraction katmanı daha sağlıyor ki en azından uygulamalarımız biraz daha akışkan oluyor. Yani oradan oraya başka yerlere kayabilir şeklinde.
Yani abi orada da cloud'a bağımlı olmuyorsun. Bu sefer Red Hat'e bağımlı oluyorsun. O da ayrı bir durum ama demek istediğini anladım. Yani şimdi gidip cloud'un kendi sağladığı ürünleri kullanıp uygulamanın içinde oraya bağımlı olmak yerine Red Hat sana bir platform sunuyor. 3 büyük cloud provider'da da hatta 4 büyük cloud provider'da da çalışıyor. On-premise'de de çalışıyor. Sadece en azından ona bağımlı olursan istediğin yere taşıman çok daha kolay olacaktır. Bu konuda katılıyorum. Şimdi sona doğru yaklaşıyoruz artık. 40'lı dakikalara geldik. Fakat kapatmadan önce aklımda iki tane daha soru var. Onları da sormak istiyorum. Şimdi ilk sorum şu olacak. Hep enterprise dedik bu OpenShift'le ilgili hani sonuçta enterprise'den geliyor. Zaten Red Hat artık hani küçük firmaların kullandığı bir üründe daha çok büyük firmalarda. Fakat OpenShift'te de bu böyle mi? Sen kimler için OpenShift'i önerirsin? Ne tarzda firmalar için OpenShift düzgün bir çözüm olacaktır? Burada bir sizing verebilir misin? Hani şu boyut ve üstü firmalar için daha uygun olacaktır. Onun altındaki firmalar için pek uygun olmayacaktır diyebileceğin bir yönlendirmen olabilir mi?
Orta ve büyük ölçekli.
Orta ve büyük ölçekli.
Evet, yani bugün Manage OpenShift Cloud üstünde alsanız bile hatırı sayılır bir miktarda ödeme yapmak zorundasınız.
Lisanslaması neye göre? Özel bir lisans
yani,
var mı?
Yani sabit bir cluster şu an AWS üzerinden konuşursak AWS'te sabit bir cluster ücreti var. Bu $250 mı 250 euro civarı senelik. Ama onun haricinde CPU üstünden şey var, lisanslaması var.
Support'u dahil.
Support'u dahil. Ama onu ödüyoruz. Onun haricinde altta deploy ettiğimiz infrayı da biz ödüyoruz.
Infra artı Red Hat'e şey ödüyor. Yani klasik zaten Red Hat mesela Red Hat Enterprise bir AWS makine açarsan da öyle değil mi? Hani bir şey ödüyorsun. Alttaki makine parasını ödüyorsun. Bir de Red Hat'e support parası ödüyorsun. Yani bunda da öyle yani.
Küçük işletmeler için sıkıntı olabilir.
Tamam yani orta ve büyük. Ya zaten hani biz de baştan beri zaten onu söylüyoruz da gene bir teyit edeyim dedim. Son soruda şunu soracağım benim tarafımda.
Şey söyleyeceğim bir araya yani Red Hat'in bir de şey var. Community distribution'ı var.
Tam o noktaya geliyordum Berk.
OpenShift için evet. Yani Red Hat'in klasiktir her zaman için. Hani Red Hat vardır. Gerçi roadmap'ini değiştirdiler ama bir de CentOS vardı eskiden. Ama onun roadmap'i değişti. Hani bir de Fedora var. Mesela bir JBoss var. Bir de Wildfly var. Burada da OpenShift'in yanında Community Distribution olarak OpenShift Kubernetes platform var.
OKD miydi?
OKD. Yani buna da bakılabilir. Ama tabii bunun hiçbir şekilde support'u yok, şeyi yok. Hani OCP'nin altyapısı evet bu OCP bu ama arkasında hani 7/24 telefon açıp birisine ulaşmak diye bir şey yok veya anında bunun peçini almak gibisinden bir şey yok. Bunun altında da sanırım Fedora çalışıyor mesela. Normalde OCP clusterları Red Hat Atomic Host mu kullanıyor ondan emin değilim ama böyle bu noktalarda farklılıkları var.
Tam da o noktaya gelecektim ben Burak. Sormak istediğim soru da şuydu. Hani bununla bağlantılı. Şimdi ben diyelim ki OpenShift üzerinde çalışmak istiyorum. Kendimi o alanda geliştirmek istiyorum. Yani bu işe yeni başlayan bir insanım. Kubernetes ve OpenShift üzerinde kendimi geliştirmek istiyorum ve biraz da OpenShift'e kaymak istiyorum. Çünkü hedefim o. Ben bunu kendi sistemim üzerinde nasıl çalıştırabilirim? İşte Berk bahsetti Community Edition var ama onun dışında hani mesela şeyi biliyorsun. Kubernetes'i ben kendi sistemimde kullanmak istersen Minikube diye bir uygulamayı alıyorum. İki komutla bir tane çok basit bir Kubernetes cluster kurabiliyorum. Bunun bir benzeri veya buna benzer bir şey OpenShift üzerinde de var mı? Kendi sistemimde öğrenebilmek, kurcalayabilmem için.
Burada iki opsiyon var. Berk'in dediği gibi yani orada OpenShift'in geriden gelen hani 6 ay, 7 ay geriden gelen bir distribution var. OKD diye Open Source Distribution'ı. Eğer developer olarak kendi bilgisayarınızda oynamak isterseniz developerlara Code Ready Containers diye bir hazır imaj sunuyor. Bu OpenShift 4. versiyonla gelen bir hazır imaj. Bu imajı alıp direkt uyumlu bir hypervisor bulduğunuz müddetçe çalıştırabilirsiniz. All in one OpenShift diye geçiyor. Bütün OpenShift'in özellikleri yani birkaçı hariç yani tabii ki hepsi değil. Bazıları mesela default olarak kabul edilmiş. Bazıları hani tek all in one'la çalışması için optimize edilmiş bazı özellikler. Ama totalde size o OpenShift özelliğini sunuyor. Bu birinci opsiyon. Red Hat Code Ready Containers, OpenShift Code Ready Containers denliğinde rahatlıkla bulunabilir. İkincisi de 1-2 ay kadar önce Red Hat şöyle bir güzellik yaptı developerlara. Eğer isterlerse Red Hat Developer'da gidip kendilerine OpenShift Cluster alabiliyorlar. Yani Cluster demeyeyim de Project Space alabiliyorlar ücretsiz olarak. Veya kendileri için ücretsiz küçük bir cluster deploy edilebiliyor. Onun üstünde de online olarak oynayabilirler.
Yani bunu Red Hat subscription'ı olan developerlar kullanabilirler, yararlanabiliyorlar.
Evet, yani ücretsiz herhangi bir şey ödemeden, kendi bilgisayarlarında bir şey kurmadan. Çünkü o birinci opsiyonda hani bayağı kaynak istiyor. 16 GB mı 32 GB bir memori istiyor o all-in-one için. Bunu herkes sağlayamayabilir. O yüzden ben ikinci opsiyonu tavsiye ederim.
Güzel. Bilmek iyi oldu. Ben çok teşekkür ediyorum Burak sana. Benim sorularım bu kadardı. Berk, senin eklemek istediklerin veya Burak'a sormak istediklerin var mı?
Benim de eklemek istediğim bir şey yok. Çok teşekkür etmek istiyorum Burak'a. Çok güzel bilgiler verdi bize OpenShift hakkında.
Evet Burak, kapatmadan önce senin eklemek istediğin bir şey var mı?
Evet. Temel farklılıklarda bence önemli olan bir konu var. O da imaj yönetimi. Konteyner temel imajlarının yönetimi. Red Hat bu konuda da bize güzellik sağlıyor. Aslında piyasaya baktığınızda şu an kurumsal seviyede iki tane temel imajları sağlayan şirket var. Birincisi VMware, Bitnami ile sağlıyor. İkincisi de Red Hat. Red Hat'in Universal Base Image dediğimiz her yani çok geleneksel programlama için, çok geleneksel ürünler için çıkarmış olduğu kendi container platformu var. Kendi container registrisi var. Burada biz işletmeleri tavsiyemiz, yani ben de şu anki müşterimde de öyle, sıfırdan temel imaj yönetimi yerine bu imajları alıp kullanıyoruz ki üzerimize gereksiz bir sorumluluk, hani gereksiz bir life cycle döngüsü almayalım imaj yönetiminde. Nasıl olsa hali hazırda onlar bir roadmap'i var, kullanıyorlar, gösteriyorlar. Biz sadece onlardan alıp kullanıyoruz, kendi uygulamamızı içine gömüyoruz.
Yani enterprise evet. İmaj, base imaj da sağlıyor. Sadece şey değil, platformu değil, base imajları da Red Hat tarafından kullanabiliyoruz.
Evet. Buna ekleyeyim.
Ağzına sağlık diyelim. Burak, tekrardan teşekkürler yayınımıza katıldığın için. Arkadaşlar, böylelikle de bu yayının da sonuna geldik. İki hafta sonra görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Güle güle.